Yemekleri
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bu güzel günde işte yine buluştuk. Sizleri de canlı yayınımıza, Hayatın Seslerine davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.com. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik öğretmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Eravcı hocamız konuğumuz olacak. Tarihsel süreçte Avrupa'daki Türk imajı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve ikinci bölümümüzde Göç Yolları köşemizde sizlerle birlikte olacağız. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamızla küresel göç paktını konuşacağız. Önce müzik arası, hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
İnadım inat dedi, bir yüzümü güldürmedi.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Eravcı hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün değerli hocamızla. Avrupa'daki Türk imajını konuşacağız. Değerli hocamızın bu anlamda yayınlanmış bir kitabı da var. 2010 yılında yayınlandı. Doğrudan ismi Avrupa'da Türk İmajı, değil mi hocam? Evet. Neler anlattınız bu kitapta? Tabii şimdi böyle deyince çok geniş kapsamlı bir konu. Hani neresinden aslında başlasak daha uygun olur? Bilmiyorum, tarihsel süreciyle mi başlamak daha uygundur?
Tabii Avrupa'da Türk imajı kavramı. Bir defa Türk imajı veya Türk algısı bütün topluluklarda aynı değil. Farklılık arz eder. Yani İngiltere'de farklı, Almanya'da, İtalya'da, değişik katmanlarda, sosyal katmanlarda değişik şekilde tezahür ediyor. Bu aynı zamanda tarihsel süreçte de ülkelerin ilişkilerindeki gelişmelere bağımlı olarak veya farklı şekilde dış etkenlere, parametrelere bağımlı olarak Türk algısında ve imajında farklılık arz ediyor. Yani tam homojen bir Türk algısından bahsedilemez. Benzer bir şekilde aslında tersinden baktığımız zaman da Avrupa'nın Türkiye'deki imajı veya ABD'nin Türkiye'deki imajı açısından da değerlendirdiğimiz zaman da böyle bir durum söz konusu.
Kesin bir hüküm yok.
Yok tabii ki. Ama şu var. Yani bu imajı oluşturan parametreler nelerdir derseniz bunu birkaç başlık altında değerlendirmek lazım. Bunların bir tanesi, en önemlisi kuşkusuz din algısı, evet. Yaşam biçimi, efendim dinin hayatımızdaki yeri ve dini değerlerin halklar arasındaki ilişkilerdeki belirleyici motive etkisi. Birincisi budur. İkincisi ticari, siyasi, sosyal, kültürel ilişkiler, devletler ve halklar arasındaki ilişkiler. Üçüncüsü tabii ki bulunduğunuz kültürün havzasının hangi medeniyet veya kültür çevresi içerisinde yer aldığı, bunlar belli başlı bu ilişkileri ve imajı belirleyen parametreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında tali birçok parametreyi sağlayabiliriz ama esas da temel faktör bu üç parametre üzerinden değerlendirilebilir. Bu tarihsel sürece baktığımız zaman da zaten biz çalışmamızı yaparken tarihsel süreçte Türk algısı, imajı nasıldı? Türklerle ilgili kod anlayışı ve Avrupa'nın Türklerle ilgili imajı oluşturmadaki şeyi öteki diye tanımladığı şey aslında neydi? Bunun oluşmasında etkili olan faktörler neydi? Bunu araştırarak aslında biz Avrupa Birliği içerisine girme süreci içerisinde Türkiye'nin önündeki tıkanıklıkları veya halklar arasındaki algıyı giderme noktasında ne tür bir katkı yaparız düşüncesiyle bu tür bir eseri ortaya çıkarttık.
Bu çalışmayı yapmaktaki amaç o Avrupa Birliği ile ilişkileri kuvvetlendirmek.
Evet, anlamında. Aynen öyle. Tarihsel süreçteki tıkanıklıkları veya varsa ki kuşkusuz bu bağlamda elbette ki tam bir homojen ve düzgün bir çizgiden bahsetmek mümkün değil. Bunu gidermek adına bir nebze olsun bu alana katkı yapabilir miyiz diye. Çünkü unutmayalım ki zihinleri oluşturan şey kültürel bilgilerdir. Kültürel bilgiler insanların zihin dünyalarında, zihin altında oluştuktan sonra toplumlar uzun bir süre, uzun soluklu bir şekilde o zihin dünyasındaki algı ve anlayış üzerinden diğer toplumları tanımlamaya ve o tanımlama üzerinden politika, ticaret, siyaset, kültür geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan biz bu bilinçaltı oluşumu daha rasyonel, daha pozitif daha objektif bir hale dönüştürebilir miyiz çabası içerisinde olduk bu çalışmamızla. İyi ki de yapmışız diyorum çünkü bu bağlamda yapılan 2010'da yapmış olduğumuz çalışma daha sonraki süreçlerde çok ciddi çalışmaların da önünü açtı. Tabii. İlk çalışmalardan birisiydi. Bu bağlamda da hem Türkiye'deki algıyı, anlayışı, Avrupa Birliği ile ilgili algıyı, anlayışın oluşması da hem de Avrupa dünyasında özellikle bu algının daha objektif bir çizgiye doğru kaymasında katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Emeklerinize sağlık değerli hocam. Peki bazı tıkanıklıklardan bahsettiniz, sorunlardan bahsettiniz. Neydi o tarihsel süreçteki sorunlar?
Şimdi tabii Türklerle Avrupa arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliği çok eskiye dayanır. Yani daha Hunlara kadar giden bir Türk Avrupa etkileşiminden bahsedebiliriz. Özellikle doğudan gelen bu Hun yayılması veya efendim Batı üzerindeki egemonyası üzerinden Türklerle ilgili olarak veya Batı dünyasının tanımlamasında kendi medeniyet Helenist ve Latin kültürünün dışındaki topluluklara karşı bir farklı öteki bir adlandırma var. O öteki adlandırma daha çok barbarizm şeklindedir. Yani Hunlarla ilgili Atilla'nın bu özellikle Orta Avrupa'daki yayılma sürecinin itibariyle Türklerle ilgili genel yaklaşım bu kavram üzerinden oturtulmaya çalışılmıştır. Yani Batı dünyasını kendisinin dışındaki Hellenist, Hellenik, Yunan, Hellenist ve Latin kültürünün dışındaki, medeniyetinin dışındaki diğer medeniyetleri ve kültürlere karşı bir öteki kavram geliştirmeye çalışılmıştır. Bunun içerisine bütün topluluklar olduğu bir genelleme yaparak Türkleri de sıkıştırmışlardır. Zaten barbarizm yani Hellenist dili bilmeyen, Latinceyi bilmeyen insanlar için kullanılan bir tabirdir. Bu bakımdan özellikle ilk karşılaşmamız bu Hunlarla beraber olmuştur. Onun üzerinden bir tanımlama sürekli devam ediyor. Özellikle göçebe topluluklar için biraz daha bu kırıcı, yıkıcı, yakıcı anlamında bir tanımlama üzerinden civilization'e, medeniyete karşı bir saldırgan bir topluluk olarak adlandırılmıştır. Birincisi bu. İkinci süreçteki gelişmelerimiz tabii biliyorsunuz ki Batı dünyası daha çok özellikle bundan sonraki süreçte Türklerle daha çok İslami süreçle beraber yani Haçlı seferleri esnasında irtibata geçmiştir. Bunların üzerinden bir tanımlama yapmışlardır. Türklerin özellikle Yunan medeniyetinin ana unsurları diye nitelendirdiğimiz toprakları ele geçirmesiyle birlikte bunlara karşı da böyle bir tepki bir toplum yani yıkıcı, yakıcı, saldırgan efendim bir topluluk olarak tanımlama ve bunun üzerinden de bir algı oluşturmaya başlamışlardır. Ama burada temel aktör Türklerin bu siyasal yayılmacılığıyla beraber kendi bu toprakları vatan yapma algısı ve anlayışıyla beraber Türklerle Müslümanlığın ve İslamlığın bu süreçte eş özdeşleşmesi. Yani Türk dediğiniz zaman Müslüman veya Müslüman dediğiniz zaman Türk diye tanımlamaya başlanıyorlar. Bu dönemde genelde Batı kaynaklarında büyük ölçüde genel tanımlamalar vardır. Türktür, Müslümandır. Daha alt kimlikler, etnik kimliklerle ilgili tanımlamalar söz konusu değildir. Onun için mesela büyük ölçüde 12. asır kaynakları, Haçlı kaynakları neredeyse bütün İslam dünyasını Türkiye veya Türk coğrafyası olarak tanımlar. Onun için burada dini bir taassubun, dini bir yaklaşımın ve dini Müslümanlıkla ilgili, İslam'la ilgili Batı dünyasının tanımlamaları Türklerle ilgili tanımlamaya eş değeri alıyor, görüşüyor. Bu bağlamda da özellikle İslam'daki cihat anlayışı üzerinden bir Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bir tanımlama oluşturuyor. Bu da yine İslam öncesindeki barbarizmle eşdeğere konularak bir tanımlama içerisine giriliyor. Haçlı seferleri esnasında veya daha o süreç içerisinde Haç münasebetiyle Orta Doğu'ya gelen yani Kudüs'e gelen Hristiyanlar da bu dogmatik katı din anlayışı üzerinden Türkleri ve Müslümanları tanımlamaya içerisine girdikleri için Yani o dönemde işte Anadolu'ya geldikleri zaman mesela işte kiliselerin harap olduğunu vesaire. Halbuki o zaman o dönemde göçebe Türkmenlerin daha çok öncelikleri bu toprakları vatan yapmak
yerleşmek
gibi bir. Evet tabii, yani tabii. Onların dertleri sağlıklı, huzurlu bir yerleşim alanı, evet, bulabilmeleri ve bununla beraber fiziki ve biyolojik ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam inşa etmeleriydi. Bu çerçeveden değil de işte bunlar mevcut kadim medeniyeti yıkan unsurlar olarak tanımladılar Batı dünyası ve dini saiklerle tanımlama içerisine girdiler. Çünkü Hazreti Peygamber'le ilgili, İslam diniyle ilgili 8. asırdan itibaren Batı dünyasında bir algı oluşmaya başladıydı. Bu algı daha çok tercüme yanlışlıklarına dayalı olarak ortaya çıktı. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı ve hadislerin işletilmesi noktasındaki uygulamalarına dönük daha çok diğer iki din üzerinden bir tanımlama içerisine girdiler. İbni Hişam'ın, özellikle Şamlı bir Aziz'in Kur'an tercümesi buna kaynaklık etti büyük ölçüde. Çünkü oradaki tanımlamaların büyük bir çoğunluğu da ilk defa tercüme olduğu için yanlış tercümelerdi.
Evet.
Özellikle kadınlarla ilgili, cihatla ilgili ayetlerin tanımlaması noktasında çok ciddi şeyler vardı. Darülharp bölgesi tanımlamaları üzerinden tercümelerde ciddi hatalar vardı. Bunun üzerinden bir İslam algısı ortaya çıktı. Bu İslam algısıyla Türklerin yurt edinme algısı, yani cihatla yurt edinme ihtiyaçları büyük ölçüde Batı dünyasında çok karşılıklı real bir zemine oturtulamadı. Daha çok tepkisel bir bakış açısıyla değerlendirilerek bunun üzerinden bir Türk imajı yıkan daha çok şehvete düşkün gibi bir Türk algısıyla karşı terör estiren, daha doğrusu estiren bir Türk algısının bu dönemde var olduğunu görüyoruz. Daha sonraki sürece geldiğimiz zaman aslında mesela Osmanlı veya Selçuklu Türklerine baktığınız zaman aslında büyük ölçüde neredeyse halklarının önemli bir kısmısı gayrimüslimdi. Yani Hristiyan topluluklarda, ama buna rağmen yine de bu Katolik merkezli yaklaşım tarzı
benimsenmeye
devam etti. Hatta özellikle Osmanlı döneminde değerlendirdiğiniz zaman Osmanlıların özellikle Balkanlardaki yürüyüşü baz aldığımız zaman bu yürüyüşün büyük ölçüde kendilerinin dini yaşamalarındaki aksaklıklardan dolayı Allah'ın kendilerine vermiş oldukları bir gazap, bir bela, Allah'ın kılıcı yani olarak Luther mesela, Protestan hareketinin öncülerinden Luther bu şekilde değerlendiriyor ve bu durum daha sonra Katolikler tarafından da benimsenecek. Yani özellikle dönemsel olarak değişmekle beraber 16. yüzyıllarda da böyle bir evrilme süreci yaşıyoruz. Yani birinci Haçlı seferleri, ikinci Osmanlıların Balkanlardaki yürüyüşü Türk algısının korkusu haline dönüşmesinde, korkulu bir Türk haline dönüşmesinde belirleyici önemli gelişmelerdir. İstanbul'un fethi, Muhaç Muharebesi, daha sonraki süreçler bunları tetikleyen şeylerdir. Ancak hakkını teslim etmek lazım. Bunun dışında özellikle Batı'dan gelip de bu dönemde biliyorsunuz yeni çağın başlangıçlarında Avrupa'da kadın hakları, insan hakları, köylü hakları vesaireler konusunda çok ciddi sıkıntılar vardı. Bu bağlamda mesela Der Schwarm gibi bir Alman seyyah geliyor, Türklerin hakkını da teslim ediyor, karşılaştırıyor kendi yapılarıyla.
Tabii o zamanlar Osmanlı'da bu hakların hepsi verilmiş durumda.
Bu böyle karşılaştırma yapan, objektif davranan ve Osmanlı sistemini bir şekilde kendi sistemlerine entegre etmeyen insanlar da çıkıyor. Ama büyük ölçüde sıradan insanlar daha çok din adamlarının etkisinde kaldıkları için daha çok din adamları ve kilise çok belirleyici bir şekilde etkili olduğu için daha çok kilise üzerinden bir imaj, Müslüman imajı ve Türk imajının oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu daha sonraki süreçlerde özellikle Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu zamanlarda böyle bir korku var. İslam'a fobi, İslam korkusu, Türk korkusuna dönük bir korku var ama daha sonraki süreçlerde bu böyle devam etmiyor. Daha çok Avrupa imajında özellikle 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra daha bir yumuşak ve daha tolere edilebilir bir algıya doğru da evrildiğini görüyoruz ki bu daha çok imajın ilişkiler, devletin gücü, toplumsal aktivite ve halklar arasındaki ilişkilerdeki ticari kültürel gelişmelerin bu imaj üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz ki nitekim 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda daha birbirini tanımaya çalışan, kültürleri tanımaya çalışan ve bu kültürler üzerinden bir ortak değer geliştirmeye çalışan bir imajla karşı karşıya. Mesela Hazreti Mevlana'nın Mevlevilik son derece biliyorsunuz etkilidir Batı dünyasında. Bugün ABD'de ve Avrupa'da da en fazla okunan kitaplar, bestseller kitaplar listesinde de Hazreti Mevlana'nın felsefesi, mistik anlayışı yer tutmaktadır.
Değerli hocam, son dakikalarımıza doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Son olarak şu anda günümüzde bu algı nasıl değişti? Bu algı hani günümüz, siz İngiltere'de de uzun süre yaşamış bir değerli hocam mısınız? Birebir de gözlemlediniz bu durumu. Neler gördünüz? Bize neler aktarırsınız?
Kuşkusuz bu tarihsel bilinç, arka plandaki bilinç ve dini bilinçte esnemeler, yumuşamalar ve tolere edebilir bir gelişme olmakla beraber yani bütünüyle terk edilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şunu da görmek lazım. Çünkü artık Avrupa özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha çok kozmopolit ve çok kültürlü bir yapıya doğru evrildi. Bu Orta Doğu'dan giden halklarla beraber ve halklar arasındaki gelişmelerle dolaylı olarak ve özellikle İslam medeniyetini ve kültürünü tanıma noktasında daha objektif akademik dünya ortaya çıktı. Bu yayınlarla beraber daha müspet, daha objektif, ötekileştirici değil. Yani karşılarında bir medeniyetin en azından olduğuna dair bir kanaatın oluşmaya başlandı. Mesela bundan 1990'lardan önce Osmanlı medeniyeti ve kültürü diye bir şey tanımlanmazdı. Daha çok terörist yani fetihçi bir politik anlayışla Osmanlı tarihi ele alınırdı. Ama bugün biz özellikle Batı dünyasındaki üniversitelerde Osmanlılar, Osmanlı üzerine çalışma yapan kişilerin Osmanlı medeniyetinden alabilecekleri dersler olduğuna dair bir kanaat oluştu ve bunun bir medeniyet olduğunu, hatta şöyle bir yaklaşım tarzı gelişti, Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğuna dair bir kanaatın oluşmasına doğru bir evrilme var. Gerçekten de Osmanlı bir Avrupa devletiydi ve Avrupa'nın da bir parçasıydı zaten. O bakımdan bu tarihsel şeylerin gelişmesiyle birlikte bu bağlamda imaj konusunda çok ciddi müspet gelişmelerin olacağını düşünüyorum. En azından İslamofobi, Türk korkusu, İslam korkusu noktasında da belirli şeylerin aşılmakta olduğunu sevindirici olarak görmekteyiz.
Çok teşekkürler değerli hocam, katkılarınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Keşke daha çok vaktimiz olsa sizi böyle dakikalarca bu konu üzerinde ağırlasak ama işte süremizin de sonuna geldik ilk bölümümüzün. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum
efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, estağfurullah hocam. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Eravcı hocamız konuğumuzdu. Tarihsel süreçte Avrupa'daki Türk imajını konuştuk ve günümüze de değindik değerli hocamızla. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
kuş uçtu güneye doğru. Kanatlarında sevdanın kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru. Kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamaklı. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzümleri. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık gözleri. Bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da sensiz olmak zor ki gözüm. Akşama doğru gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcükleri son fısıltılar. Yine bir şeyler oldu gitti ayrılık. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık gözlerin. Bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüğüm. Ankara'da sensiz olmak zor. Ankara'da yalnız olmak zor ki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm.
Göç yolları. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Yeni yayın dönemimizde bölümümüzün ismi, köşemizin ismi Göç Yolları. Ve bu köşede çok değerli bir hocamızı konuk edeceğiz Perşembe günleri. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Osman Can Ünver konuğumuz olacak. Göç Yolları köşemizin. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Yeni yayın döneminde yeni bir köşeye başlıyoruz ve çok da önemsediğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birebir ilişkili oldukları, onların belki sorunlarına burada mikrofonlar aracılığıyla biz de ulaştığımız bir noktada onlarla buluşmuş oluyoruz. Göç yolları köşemizde genel olarak nelerden bahsedeceğiz, hangi konulara değineceğiz biraz aktaralım mı değerli hocam?
Tabii çok teşekkür ederim. Öncelikle sevgili dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yeni programda, programın içinde yeni bir kesit olarak onlarla birlikte olacağız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Yeni yayın döneminin bu şekilde de hayırlı olmasını diliyorum. Hem TRT'ye hem de tüm vatandaşlarımıza. Şimdi bugün dünyanın pek çok yerinde, her ülkesine hemen hemen dağılmış ve sayısı 6 milyonu aşan bir vatandaş kitlemiz var. Bu vatandaşlarımızın bir bölümü yaşadıkları ülkelerin uyruğuna geçmiş dahi olsalar, Onlar bizim için yine vatandaştır. Bizim işte soydaşımızdır. Onlar bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla onlarla bir kere ilişkimiz çok önemli ve derin. Yani hem gönül bağımız var, hem de işte öteden beri onların bir takım sorunları olduğu zaman gerek devlet kurumları, gerekse işte akademik dünya olarak çok ilgiliyiz onların sorunlarıyla. Ve şunu da biliyoruz ki vatandaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi coğrafyada olurlarsa olsunlar, gönülleriyle, akıllarıyla bizimle birlikteler, vatandalar. Ve bundan sonra da hep böyle olacak. Bunun da bilincindeyiz. Şimdi bu köşemizde her hafta göç yolları. Köşemizde her hafta bir konudan söz etmek istiyorum. Ve bu konuyla ilgili, yani bu konu tabii vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu olacak. Bilgi ve görüşlerimizi aktarmak istiyorum. Onları bu konuda hem aydınlatmak hem de belki biraz da böyle belli bir istikamette de düşünerek o sorunlara kendilerinde sahip çıkmalarını sağlamak istiyorum. Bu tabii konular çok fazla, yani bir tane konu yok. Bir yurt dışında yaşamak, göçmen olmak, göçmen statüsünde bulunmak, her ne kadar işte gittikleri ülkenin vatandaşı dahi olsalar vatanla olan bağlarını sürdürdükleri için yani bir kere bizim bu duruma vaziyet etmemiz lazım. Bizim mutlaka işin içinde olmayan, biz derken Türkiye demek istiyorum, yanlış anlaşılmasın, etmemiz lazım. Ve bu, dolayısıyla pek çok konu var ve bu konulara işte değineceğiz yani. Onların oradaki yaşantılarını huzurlu ve güvenli olarak, güvenli bir şekilde sürdürmelerini sağlamaktır esas amacımız. Bir takım soruları varsa onlara cevap vermektir amacımız. Ve dediğim gibi işte o gönül bağını da dik tutmaktır, canlı tutmaktır amacımız.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Göç yolları köşemizle tüm dünyaya güzelliklerle sesleneceğiz bundan böyle sevgili dinleyicilerimiz. Bugün göç yolları köşemizin ilk bölümünde küresel göç paktını konuşacağız değerli hocamızla. Öncelikle bu küresel göç paktı nedir, nasıl oluştu, neden oluşma gereği duyuldu? Dilerseniz böyle başlayalım.
Şimdi çağımız göçler çağı. Gerçekten de son 20-30 yıldır dünyadaki büyük değişimin, küreselleşmenin de bir sonucu olarak. Bu arada tabii söylemem lazım. Küreselleşme mesela paranın ve işte ne bileyim işte firmaların, hizmetlerin küreselleşmesini getirdi ama insanların küresel bir şekilde dolaşımını tam olarak sağlamadı. Fakat dünyada ciddi bir ekonomik değişim, bir toplumsal değişim yaşanıyor ve bu yaşantının sonucunda tabii krizler falan da var birçok coğrafyada. Çok sayıda insan, yaklaşık 60-70 milyon civarında insan yollara koyuldu. Yani bugün yaklaşık olarak 250 milyon kişi aslında doğduğundan başka bir yerde yaşama durumunda dünyada. Bu önemli bir rakamdır. Yani 6-7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun içinde belki az gibi görünebilir ama yani Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğunu düşünürseniz 250 milyonluk bir kitle kaç tane Türkiye'ye eriyor. Şimdi bu insanların tabii bir kere insan haklarına uyulacak şekilde bir takım tedbirlerle korunması lazım. Özellikle onların haklarının bir kere kabulü lazım. Bunun için de 19 Eylül 2016 tarihinde eski Amerikan Başkanı, daha önceki Amerikan Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle New York'ta bir zirve toplandı Birleşmiş Milletler'de. Buna işte devlet ve hükümet başkanları katıldılar ve bir ortak irade çıktı. Bir New York Deklarasyonu şeklinde bir irade çıktı ve bu sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler için düzenli bir ortamın yaratılması, bunların böyle işte kaçak göçek istismara açık bir şekilde bir yerden bir yere göç etmelerinin engellenmesi ve mümkün olduğu kadar insan haklarına da riayet edilmesi şeklinde bir deklarasyon, bir ortak işte irade beyanı diyelim ortaya çıktı. Ve 2 yıllık bir süre içerisinde dendi ki bir pakt hazırlansın. Bu çok bağlayıcı değil fakat belli parametreleri, işte belli ilkeleri, işte yönleri belirleyecek. Yani göç konusunda ve göçmenlerin haklarının korunması konusunda bir pakt, uluslararası pakt. iftiharla ve yani büyük sevinçle söylemem lazım ki bu paktın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ciddi biçimde yer aldı. Yani katkısı oldu. Birçok toplantılarda bulundular ve başı çektiler. Yani Türkiye çünkü ciddi anlamda bir göç ülkesi haline geldi biliyorsunuz. Ta 1990'lardan itibaren yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden itibaren özellikle Sovyet coğrafyasından ülkemize çok insan geldi. Liberal bir vize politikamız var öteden beri. O liberal vize politikasının o insanların özgürlüklerinden sonra işte soluğu Türkiye'de almaları şeklinde bir işleyişi oldu. Güzel bir şey bu. Bundan tabii memnuniyet duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz birçok ülke yabancı düşmanlığı, ondan sonra işte göçmenlere karşı böyle çok sert tutumlar takınmakla aslında işte sanki kendi toplumlarını koruyorlarmış gibi bir hava yaratıyorlar ama aslında bu da doğru değil. Neyse. Şimdi bu iki yıllık süre içerisinde birçok toplantılar yapıldı, birçok hazırlık çalışmaları yapıldı. Bunların bir iki tanesinde ben de bulundum. İşte New York'ta bir toplantıda konuşma yaptım. Ondan sonra yine Cenevre'de geçtiğimiz Eylül ayında öyle bir sunumum oldu falan. Sonuç olarak bir pakt hazırlandı, bir metin çıktı ve 10-11 Aralık 2018 tarihinde Fas'ın Marakeş kentinde toplanan zirvede bu kabul edildi. İşin hoş tarafı bu kabul öncesinde yani hemen öncesinde birkaç ülke ki önemli ülkeler bunlar Avrupa ülkeleri ve Avustralya. Avustralya'nın da böyle bir şey yapmış olmasını tabii çok yadırgadık doğrusunu isterseniz bir göçmen ülkesi. Ama başı Avusturya çekti. Böyle bir paktın bir uluslararası işte yön belirleyici ama çok da bağlayıcı olmayan bir paktın ulusal hükümranlığına ülkenin aykırı olduğunu iddia etmek suretiyle Sebastian Kurz, Avusturya Başbakanı bir basın toplantısı yaptı ve biz buna girmeyeceğiz dedi. Arkasından baktık Balkan ülkeleri yani işte Sırbistan, efendim işte Bulgaristan, Romanya falan. Bunlar da Macaristan, bunlar da girmediler, bunlar da çekiliyoruz dediler. Avustralya çekiliyoruz dedi. Çok enteresan yani aslında bağlayıcı olmayan bir pakt neticede ve hak temelli bir metindir yani netice itibariyle. Hak temelli ve ben hak vermeyeceğim diye ortalığa çıkmak da aslında bir skandal bence. Dolayısıyla yani kabul edildi, neticede yürürlüğe girdi falan ama böyle hafif bir hasar görerek yürürlüğe girdi. Çünkü bir uzlaşının olması, uluslararası planda bir uzlaşının olması son derece önemli bu konuda. Çünkü bu bir insani mesele.
Tabii.
İşte şimdi mesela bakıyoruz, o elimizin altındadır o metinler. 23 tane şeysi var aslında. Yani rahatlıkla herkesin uyabileceği ilkesi var. Bu 23 ilkenin hemen hepsinde yani bir ülke ben buna uymuyorum dediği zaman aslında belki kendi anayasasına eğer özellikle özgürlükçü bir anayasası varsa demokratik bir ülke kendi anayasasıyla ters düşüyor demektir. Fakat maalesef böyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde bu sarı yelekliler Fransa'da ortada birbirine kattılar. Aynı şekilde farklı sarı yelekliler diyelim. Belçika'da gösteriler yaptılar. Belçika'nın kuzeyinde Anvers bölgesinde falan. Orada da işte Flamanlar yaşıyor falan yani. Onlar da o Fransa'daki sarı yeleklilerden farklı olarak bu göç paktından Belçika'nın çekilmesini talep ettiler. Demek ki daha böyle popülist, aşırı sağ eğilimli insanlar bunlar. Tabii öyle bir şey olmadı. Biraz en çok vatandaşımızın yaşadığı yani 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'daki gelişmeyi merak ediyorduk. Almanya'da da bir kesim meselenin meclise taşınmasını ve mecliste tartışılmasını talep etti. Sol partiyle işte aşırı sağ parti. Yani demokrasiden biraz uzaklaşınca böyle işler oluyor maalesef. Evet.
O ilkeleri biraz açabilir miyiz değerli hocam? Yani acaba hani kabul etmemelerindeki neden o ilkelerdeki hangi düşünceydi acaba ya da hangi vurucu cümleydi?
Yani hepsine tek tek girmeye lüzum yok. En önemlilerini söyleyeyim ben size. En önemlisi bir kere düzenli göç kavramı geliyor. Yani ülkelerin kapıya gelmiş olan insanları reddetmemesi gerektiği şeklinde. Şimdi biliyorsunuz yani yaşadık bu Suriyelilerle olan meselede bazı ülkelerde işte dikenli tellerin arkasında böyle kafeslere koyarak insanları falan filan insan gibi muamele görmedi o insanlar yani. Biz tabii burada Türkiye'de kapıları açtık geldiler ve ekmeğimizi paylaşmaya başladık. Tabii. Ve bu da bir iftihar vesilesidir yani diğer ülkelere baktığınız takdirde. Sayı itibariyle falan da o böyle çok şikayetçi olan ülkelere bakıyorsunuz. Bir tanesi 150 kişi almış, öbürü 5 kişi almış falan yani.
5 kişi.
böyle ülkeler var. Ondan sonra böyle korkular içerisindeler. Evet. Acaba gelirlerse bunlar ne olur? 3.618.000 Suriyeli var Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye'de.
Gururla söyleyebiliriz.
Yani şöyle yani bunlar tabii bizim misafirlerimiz yarın öbür gün dönerler ülkelerine umuyoruz. Yani kendileri açısından da önemli bir şey. Çünkü her insanın kendi vatanında yaşama hakkı olmalı. Tabii. Bu da bir insan hakkı yani. Şimdi bu düzenli göç deyince sanki ulus devletin, hükümetlerin, devletlerin, kendi hükümetlerinin elinden bir takım işte yetkilerin alınmış olması şeklinde bir algı ortaya çıktı. Şimdi belki doğru bu yani o anlamda doğru ama siz her şeyi çiğneyerek yani bütün insan hakları evrensel beyannamesinde de yer alan işte göçmen işçiler sözleşmesi var o bağlayıcıdır orada yer alan bir takım ilkeleri çiğneyerek bu insanları istediğiniz gibi bu insanlara muamele etmemelisiniz. Ettiğiniz takdirde o zaman işte hakiki çiğneme oluyor. Aslında her şeyi de içine koydular. O da biraz hatalı bir şey. Yani göçmenleri alakadar eden her türlü konu var içinde. Bunların birine ikisine falan da çekince koyabilirler. Yani olabilir bu. Fakat temel ilke insana insan gibi muamele etmek, göçmen olduğu için hakkının ihlal edilmesine engel olmak. Bu kadar. Aslında diğerleri ayrıntı yani.
Evet aslında bir insanlık mukavelesi gibi bir şey.
Öyle ve şöyle de bir şey var Sezin Hanım. Şimdi geçenlerde işte Aralık ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde göz altında bir kız çocuğu, göçmen kız çocuğu vefat etti. Şimdi çocukların göz altına alınması ne demek diye sormak lazım yani. Bu olacak bir şey değil. Bu aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Ona da aykırı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu sözleşmeye taraf değil. Dünyada tek ülke olarak. Tek ülke olarak taraf değil.
Aslında Barack Obama ile başladığından bahsettik.
Ama nasıl o başka bir şey yani o başka bir şey. Bu ben. Değil de buna girdiler. Ha bundan da çekildiler pardon yanlış söylüyorum. Yani Trump yönetimi bu göç paktından çekildi. Barack Obama farklı tabii. Bu şeye taraf değiller bir de. Çocuk hakları sözleşmesine taraf değiller. Ve çocuğu alıp yani bırakın göçmenliğini hapse atmak ne demek çocuğu yani falan. Ondan sonra ve göçmen oldu. Şimdi bir suç falan yok orada yerde yani herhangi bir suç. Zaten suç olsa bile tartışmalı da. Ondan sonra o çocuk orada göz altında öldü. Yani hayatını kaybetti. Şimdi bu tür fenalıklar yaşanıyor maalesef dünyada. Onun da ötesinde kaçak göç. Kaçak göç bu sefer göçmen kaçakçılarına prim verir bir ortam hazırlanmış vaziyette. Şimdi buna işte çeşitli isimler konuyor. Düzensiz göç deniyor. İşte illegaliteden söz ediliyor yani yasa dışılıktan. Yani insanın yasa dışı olması da kabul edilebilir bir şey değil. Hele göçmen diye. Yani bir yerden bir yere gidiyor canını kurtarmaya çalışıyor. Yani Sahra altı Afrika'dan özellikle Kuzey Afrika'nın altından Kara Afrika'dan sürekli bir Avrupa'ya kaçış eğilimi var. Sürekli ama. Ve bunlardan yüzlercesi Akdeniz'de boğularak öldü. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunları kurtarmak istemiyorlar falan. Yani inanılmaz bir trajedi yaşanıyor. Biz de duyuyoruz bizim haberlerimizde Suriyelilerden zaman zaman işte Ege'de maalesef kayıplar olabiliyor. Kaçak göç hadiseleri yaşanıyor ve bir takım işte o kaçakçılar var. Bu kaçakçıların da uçlarının nereye bağlı olduğunu tahmin ediyorsunuz herhalde. Terör örgütleriyle falan da ilgilidir yani. Dolayısıyla çok büyük bir kumpas var yani bu insanlara karşı. Tabii layık olan yani dünyadaki dünya yani camiaya insanlığa layık olan bu insanların memleketlerinden kaçmayacakları bir ortamın yaratılması. bundan çok uzağız. Savaşlar. Şimdi bir de üstelik iklim değişiklikleri var ki, iklim değişikliklerinin çok önemli etkileri var bazı yerlerde. Yani bazı coğrafyalarda. Maalesef bunlar yaşanıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum son olarak. Bu göç paktı bizim vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler tarafından büyük ölçüde, yani özellikle Almanya tarafından da imzalandı, kabul edildi. Şimdi haklarını biraz da bununla dayandırarak müdafaa etme konusunda bilinçli olmaları lazım. Bununla ilgili de bilinçlendirme herhalde bizim vazifemiz ve diğer kurumların vazifesidir diye düşünüyorum.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz ve aslında bugün konuştuğumuz küresel göç paktı da sanki o sorunları çözmeye yönelik olumlu bir adım olarak görülmekte, ama keşke bütün ülkeler bu olumlu yönü algılayabilmiş olsalar.
Bir uzlaşıya henüz ulaşıldığı kanaatinde değilim. Yani imzalanmış olmasa, ezici çoğunlukla imzalandı ama henüz uzağız.
İnşallah yakınlaşmak dileğiyle diyelim ve yılın ilk Göç Yolları programının bölümünün sonuna geldiğimizi ifade edelim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Önümüzdeki haftalarda yine Göç Yolları köşemizde sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Osman Can Ünver değerli hocamız konuğumuzdu Göç Yolları köşemizde. Önümüzdeki hafta tekrar aynı köşede farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.